Ayrım 3.
Edmond aldırmadı. İyi ya işte, ben de ölürüm. Adam Edmond'un yaşamaya önem vermediğini anladı. Oysa her tutuklu başına para alıyordu. Bu yüzden de dikkatli olması gerekiyordu. Sesini yumuşattı. Benden istediğini yapamam. Fakat inatçılık edip olay çıkarmazsan avluda dolaşmana izin verir ve belki bir gün orada müdüre rastlayıp konuşma fırsatını bulursun. İyi ama bu konuşma için ne kadar beklemem gerek? Bilinmez. Bir ay, 6 ay, belki de 1 yıl. Çok uzun. Kendisini hemen görmeliyim. Böyle direnirsen bir aya kalmaz çıldırırsın. Öyle mi zannediyorsun? Senden önce bu odada kalan biri vardı. Serbest bırakılırsa müdüre bir hazine vereceğini vaat ederdi. Buradan çıkalı ne kadar oldu? 2 yıl oldu. Serbest bıraktılar mı? Hayır. Yer altında daha kötü bir odaya taşındı. Dinle. Henüz çıldırmadım. İleride ne olur bilemem. Fakat şu anda aklım başımda. Sana başka bir teklifim var. Söyle bakalım. Sana hazine vaat edemem. Fakat Marsilya'ya gidip yazacağım mektubu Katalonyalı Mercedes'e verirsen her şeyim senin olur. Böyle tehlikeli bir işi 3 kuruş para için yapıp da işimden olacak kadar budala değilim ben. Peki öyleyse nişanlımı bulup benim burada olduğumu söylemezsem yapacağımı bilirim. Bir gün sen gelirken kapının arkasında gizlenip iskemleyle öldüreceğim seni. Gardiyan geri çekildi. Sen çıldırmışsın. Senden önceki de böyle başlamıştı. 3 gün sonra da başımıza bela oldu. Fakat kolayı var tabii. Böyleleri için yer altında özel yerlerimizden söz etmiştim. Dantes iskemleyi kaptığı gibi gardiyanın üzerine yürüdü. Hiç merak etme, müdürü en yakın zamanda göreceksin. Gardiyan odadan çıktı. Fakat bir süre sonra yanında 4 askerle geri geldi. Müdürün emriyle bu adamı aşağıdaki odaya taşıyacaksınız. Askerlerden biri sordu. Yer altına mı? Evet, delilerin yeri, delilerin yanıdır. Askerler Dantes'i yakaladı. O sesini hiç çıkarmadan yürüdü. 15 basamak indiler. Yeraltı kapısı açıldı ve Dantes'i içeri attılar. Kapı kapanınca Dantes yolunu bulmak için elleriyle etrafı yokladı. Duvara değinceye kadar ilerledi. Gözleri karanlığa alışıncaya kadar köşede oturdu. Gardiyan haklıydı. Dantes'in gerçekten çıldırmasına pek bir şey kalmamıştı. 8. Bölüm Yeraltı. Aradan zaman geçti. Bir gün cezaevleri genel müdürünün geleceği bildirildi. Dantes yer altından bile yukarıda yapılan hazırlıkları duyabiliyordu. Bu büyük adamı karşılamak içindi her şey. Her zamankinden farklı sesleri ancak bir tutuklu fark edebilirdi. Genel müdür, cezaevinin müdürünün uslu oturdukları için sevdiği tutuklukları ziyaret etti. Yemeklerden memnun olup olmadıklarını, arzularının ne olduğunu sordu. Hepsi de yemeklerin berbat çıktığını ve istediklerin de sadece serbest bırakılmaları olduğunu söyledi. Özgürlükten başka ne dilekleri olabilirdi ki? Genel müdür yöneticiye dönerek güldü. Hükümetin bu denetlemelerden gayesi nedir anlamıyorum. Bir tutukluyu görmek hepsini görmek demektir. Verdikleri cevaplar hep aynıdır. Yemekler çok kötü, ben suçsuzum. Her zaman aynı hikaye. Görmediğim tutuklu var mı? Tehlikeli ve deli olanlar kaldı. Onları da görmek isterim. Gidelim. Hay hay efendim. Yalnız 2 asker alsak iyi olur. Bunlar ölmek istedikleri için gardiyanlara saldırdılar. Bütün tedbirleri alabilirsiniz. Askerlerle birlikte merdivenlerden indiler. Her yer ölüm kokan bir karanlığa boğulmuştu. Bu korkunç hava genel müdürü ürküttü. Burada nasıl yaşanır? Müdür açıklamada bulundu. Çok dikkat edilmesi gereken tehlikeli bir tutuklumuz var. Tek başına mı kalıyor? Evet efendim. Ne kadar zamandır burada kalıyor? 1 yıl oluyor. Gelir gelmez mi buraya kapattınız? Hayır. Gardiyanı öldürmeye kalkıştıktan sonra. Öldürmeye mi kalkıştı? Evet. İşte şu lambayı taşıyan adamı, öyle değil mi Antuan? Evet efendim. Beni öldürmek istedi. Kendini kaybetmiş olacak. Yarı deli sayılır. Çok da tehlikeli. Öyleyse onunla ilgili bir rapor hazırlamalıyım. Uğraşmaya değmez. Bir yararı olacağını sanmıyorum. 1 yıl sonra iyice delirecektir. Böylesi belki daha iyi. Hiç olmazsa acı çekmez. Genel müdürün konuşmalarından iyi niyetli ve insancıl olduğu anlaşılıyordu. Haklısınız efendim. Bu sorunla gerçekten ilgilendiğiniz belli oluyor. Biraz ilerideki odada İtalya'nın partilerinden birinin başkanı tutukludur. 1811 yılından beri buradadır. 1813'te çıldırdı. Durumdaki değişiklik şaşırtıcı. Önceleri ağlıyordu. Şimdi ise gülüyor. Başlangıçta zayıflamıştı. Sonra şişmanlamaya başladı. Oldukça ilginç bir deli. Onu da görseniz iyi olur. Her ikisini de göreceğim. Görevim bu zaten. Genel müdürün ilk denetlemesi olduğundan kendisinin ne kadar büyük bir adam olduğunu ispat etmek istiyordu. Önce şu odaya bakalım. Kapıyı açtılar. Sesi duyan Dantes başını kaldırdı. Askerleri ve iki yabancıyı gördü. Müdürün başı açıktı. Demek ki yanındaki daha yetkili biriydi. Hemen ayağa kalktı. Askerler Dantes'e yaklaşmak istedi fakat o geriledi. Kendisinin tehlikeli olduğunu genel müdüre kanıtlamak için böyle davranmışlardı. Dantes bunu fark etmişti ve deli olmadığını belirtecek şekilde tatlı ve nazik bir sesle konuştu. Genel müdür onu dinledikten sonra yöneticiye döndü. Bu adam akıllanmışa benziyor. Çok kibar ve Allah'a da inanıyor. Üstelik askerleriniz üzerine yürüyünce korktu ve uzaklaştı. Halbuki deliler korkmaz. Bu konuda bir gariplik hissediyorum. Sonra tekrar Dantes'e sordu. Bir şey söylemek istiyordun. Suçum nedir onu bilmek istiyorum. Beni yargılamadılar bile. Yargılanıp suçumu söylemelerini istiyorum. Suçum varsa beni cezalandırsınlar. Genel müdür sordu. Bugün iyice doydun mu? Sanırım. Fakat benim sorunum bu değil. Suçu olmayan birini tutuklamak istemezsiniz değil mi? Yöneticinin canı sıkılmıştı. Bugün çok uslu duruyorsun. Her zaman böyle iyi davranmıyorsun. Bir gün önce gardiyanı öldürmek istediğini biliyoruz. Bu söylediğiniz bir gerçek. Fakat ben deli değilim. O anda kendime hakim olamadım. Şimdi iyi misiniz? Hayır. Çok uzun zamandan beri buradayım. Burada bulunmanımın ne demek olduğunu bilemezsiniz. Sevdiği kızla evleneceği gün benim gibi bir delikanlının tutuklanması çok acı. Ben özgürlüğe, açık denizlere alışmışım. Cezaevi korkunç bir yer. Size yalvarıyorum. Benim durumumu unutmayın. Yargıç önüne çıkıp gerçeği bilmek istiyorum. Nedenini bilmemek çok zor. Genel müdür, pekala ilgileneceğim bu durumla, dedi. Sonra yöneticiye dönerek sordu. Bu tutuklunun dosyasını görüp incelemek istiyorum. Hali bana çok dokundu. Üstelik istedikleri de yerinde. Dosyasını hemen buluruz efendim. Beni serbest bırakmayacağınızı biliyorum. Fakat yargıç önüne çıkarılmamı sağlayabilirsiniz. Hiç değilse ümit verin bana. Kesin bir şey söyleyemem. Yalnız meseleyi araştıracağıma söz verebilirim. Senin hakkında tutuklama emrini veren kim? Yargıç Villefort. Sana düşmanlık yapması için bir neden var mı? Yok. Bana çok iyi davranmıştı. Öyleyse senin için yazmış olduğu her şeye inanabilirim, değil mi? Kesinlikle. Kapı kapandı. Şimdi odada eskiden olmayan bir şey vardı. Ümit. Yönetici diğer tutukluyu da gösterecekti. Onun hakkında bilgi vermek istedi. Şimdi göreceğiniz tutuklu çok garip bir delidir. Büyük bir hazineye sahip olduğunu sanıyor. Durmadan artan milyonlar teklif ediyor. Şimdi sizi de bir kenara çekip aynı şeyi teklif edecektir. Çok ilginç. Adı ne bu tutuklunun? Faria. 27 numaraya geldik. Bu odada mı? Evet. Kapıyı aç Antoine. Genel müdür delinin odasına baktı. Tam ortada yere çizilmiş bir dairenin içinde çizgiler çizmekteydi. Yaptığı işe o kadar dalmıştı ki kapının açıldığını bile fark etmedi. Yaklaşan lambanın ışığını hissedince gelenlere bakacağı yerde yatağından bir örtü alıp vücudunu gizlemeye çalıştı. Genel müdür yaklaştı. Bir isteğin var mı? Benim mi? Hiçbir şey istemiyorum. Anlamadım, dedi genel müdür. Ben buraya hükümet tarafından gönderildim. Sizlerle konuşup isteklerinizi, düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Öyleyse iş değişir. Sizinle anlaşacağımızı ümit ediyorum. İşte size anlattığım gibi, diye araya girdi yönetici. Deli anlatmaya başlamıştı bile. Adım Faria, Roma'da doğdum. 20 yıl Prens Spada'nın hizmetinde çalıştım. 1811'de tutuklandım. Nedenini bilmiyorum. O günden beri beni serbest bırakmalarını söylüyorum. Anlıyorum. Fakat benim bilmek istediğim başka şey, cezaevinde iyi bakılıp bakılmadığınız. Yiyecekler diğer hapishanelerdeki gibi hep berbat. Bu odada çok havasız. Bir hapishaneden başka ne beklenir? Ben size başka şeyler söylemek istiyorum. Çok önemli bir konu var. Yönetici genel müdüre fısıldadı. Şimdi dediklerimin doğru olduğunu göreceksiniz. İşte bu nedenle sizi gördüğüme çok sevindim. Gerçi çok önemli bir çalışma yaptığım sırada rahatsız edildim ama neyse. Sizinle yalnız konuşmama izin verir misiniz? Size teklif yapacak, dedi yönetici. Buna inanmak mümkün değil. Faria yaklaştı. Size çok büyük bir hazineden söz edeceğim. Yönetici, gördünüz mü? Genel müdürün gitmek için döndüğünü gören Faria hemen atıldı. Yalnız konuşmamız o kadar da gerekli değil. Söyleyeceklerimi onlar da dinleyebilirler. Tabii, dedi yönetici. Zaten ne söyleyeceğini biliyorum. Hani şu gizli hazine meselesi, değil mi? Faria öyle bir ciddi tavır takındı ki deli olduğuna inanmak zordu. Elbette, şüpheniz mi var? Başka neden söz edebilirim? O halde gerek yok. Ben de en az senin kadar anlatabilirim. 5 yıldır kaç kez dinledim bu hikayeyi. Faria sevindi. Bu demektir ki siz de diğerleri gibi değilsiniz. Hani şu gerçekte sağır olmayıp da anlamayanlar gibi. Kimse senin paranı istemiyor. Özgürlüğüne kavuşunca kendin kullanırsın hepsini, dedi genel müdür. Faria'nın gözleri parlıyordu. Genel müdürün ellerine sarıldı. Peki ya özgürlüğüme kavuşamazsam ne olacak? Ya ölünceye dek burada kalırsam? Devlet de bu hazineden yoksun mu olsun? Ben diyorum ki paramın yarısı devletin olsun, yarısı da benim. Genel müdür alçak sesle konuştu. Ne kadar da inandırıcı konuşuyor. Deli olduğunu söylemeseniz sözlerine kanabilirdim. Faria da diğer tutuklular gibi kulakları hassaslaştığı için konuşulanları duymuştu. Ben deli değilim. Hazine gerçekten var. Size bunu kanıtlayabilirim. Bir emir çıkartın, beraberce gidelim. Bulamasak beni tekrar buraya getirirsiniz, dedi. Genel müdür güldü. Çok uzakta mı hazinenin bulunduğu yer? 300 mil kadar. Her tutukluya 300 mil seyahat edersek işimiz iştir. Kaçmak için de çok iyi fırsat. Böyle bir tasarı akıl eden ilk tutuklu da Bay Faria değil, dedi yönetici. Genel müdür sorusunu tekrarladı. Ben size yiyeceklerden memnun musunuz diye sormuştum. Faria bu sözlerle ilgilenmedi bile. Bana söz verin. Eğer defineyi bulursanız beni serbest bırakacaksınız. Siz oraya gidip paraları buluncaya kadar ben burada bekleyeceğim. Soruma cevap vermedin Faria. Tehlike yok işte. Burada bekleyeceğime göre kaçmam da olanaksız. Benim soruma cevap değil bu söylediklerin. Faria öfkelenmişti. Siz de benim sorduklarıma cevap vermiyorsunuz. Altınlarımı almayacaksınız işte. Hepsini kendime saklayacağım. Beni serbest de bırakmayacağınızı biliyorum. Fakat Tanrı bana yardım edecek. Özgür olacağım. Bu sözlerden sonra üzerindeki örtüyü fırlattı ve yerdeki yazma işine devam etti. Genel müdür merak etmişti yere çizdiklerin nedir? Parasını hesaplıyor. Bu aptalca konuşmalarla ilgilenmiyordu artık Faria. Genel müdür belki bir zamanlar zengin bir adamdı. Yönetici ya da zengin olmayı düşünüyordu. O yüzden de delirdi, diye karşılık verdi. Faria sorunu orada kapandı. Bu ziyaret adamın gerçekten deli olduğunu kanıtlamıştı. Genel müdür Dantes'e verdiği sözü tuttu. Kayıtlara baktı. Edmond Dantes. Tehlikeli bir adam. Napolyon'un Elbe adasından dönüşüne yardım ediyordu. Hücredeki durumu ve hareketleri dikkatle izlenmelidir. Cümle değişik bir yazıyla yazılmıştı. Sonra da eklenmiş olacaktı. Genel müdür çaresizdi. Yapabileceği bir şey yoktu. Gereği görüldü, diye yazmaktan başka bir şey yapamadı. 9. Bölüm 24 numara ve 27 numara. Günler haftaları izledi. Dantes genel müdürden de ümidini kesmeye başladı. Zaman geçtikçe genel müdürün ziyaretini bir düş olarak düşünmeye alıştırdı kendini. İlk günlerde bir ay içinde serbest bırakılacağını ummuştu. Bir ay sonra başka teselliler bulmaya çalıştı. Denetlenmesi gereken kim bilir daha kaç cezaevi vardır. Bütün bu işleri bitirip Paris'e dönmeden de bir şey yapamaz. Bunun da üzerinden 3 ay geçti. Hiçbir şeyin olacağı yoktu. Dantes geçmişteki yaşantısını düşündü. Geleceğine ait düşünebildiği hiçbir şey yoktu. Ölümden sonrasını bilmek isterdi. Öbür dünyada bir başka hayat var mıydı? Gerçek dünyada bir ölü gibi yaşamaktan daha acı bir şey olamazdı. Bazen kendi kendine şöyle derdi. Gemide çalışırken veya adamlara kumanda ettiğim anlarda gökyüzü kararır, fırtına yükselir, azgın dalgalarla kayaların görünümü ölümün yakın olduğunu hissettirirdi insana. Ölümün gerçeği beni hep korkuturdu. Ölümden kaçmak için çaba gösterirdim. O zamanlar mutluydum. İnsanlara hizmet için dünyaya gelmiş birinin deniz canavarlarına, kuşlara yem olmasına göz yumamazdım. Fakat şu anda her şey farklı. Bütün umutlarımı yitirdim. Ölüm bana kurtuluş gibi görünüyor. Huzura kavuşacağımı hissediyorum. Bu hücreyi 3000 kez dolaşmaktan içim daralıyor ve uyuyakalıyorum. Sabah ve akşam yemeklerimi getirdiklerinde onları pencereden fırlatacağım. Gardiyanlar yediğimi sansınlar. Düşündüğünü uygulamaya başladı Dantes. Günde 2 kez gelen yemekleri demir parmaklıklardan atıyordu. İlk gün güçlüydü. Sonraları dayanamadı, fenalaştı. Kendi kendine verdiği sözden dönmek istemiyordu. Yemek kaplarını bir saat elinde tutup baktığı oluyordu. Sonunda yine sözünden dönmüyordu. Fakat henüz öyle gençti ki hayat tatlı geliyordu. Yaşanacak çok uzun yıllar vardı önünde. Bu düşünceyle bir gün getirdikleri yemekten bir lokma alacaktı ki yine sözünü hatırladı. Açlığını yenmeye çalışarak pencereden fırlattı yiyecekleri. Ertesi sabah iyice kuvvetten düştü. Ne gözleri görüyor ne de kulakları işitiyordu. Gardiyan onun çok ciddi bir hastalığa tutulduğunu sandı. Dantes de öleceğine inanmıştı. Böylece bir gün daha geçti. Edmond çok garip duygular içindeydi. Artık açlık hissetmiyordu. Gözlerini yumduğu zaman dans eden binlerce ışık görüyordu. Başka bir ülkedeydi. Belki de ölümdü bu. Saat 9 sıralarında duvardan gelen bir tıkırtı duydu. Başını kaldırdı ve kulak verdi. Sesi hala duyuyordu. Bir hayvan taşları tırmalıyordu sanki. Belki bu da ölüm öncesi görülen düşlerden biriydi. Bir süre sonra gürültü kesildi. Birkaç saat sonra aynı sesi yine duydu. Daha yakın ve daha belirgin bir şekilde duyuluyordu. O sırada gardiyan girdi. Edmond bir haftadır gardiyanla konuşmamıştı. Sağlığıyla ilgilendiği zaman bile cevap vermemişti. Duvardaki ses onun için bir umut ışığı olmuştu. Gardiyanın fark etmesini istemedi ve durmadan yüksek sesle yakınmaya başladı. Gardiyan kahvaltı getirmişti. Dantes yerinden kalktı. Yemeklerin berbatlığından, odanın soğukluğundan öfkeyle şikayetler savurdu. Oysa bu kez gardiyan hasta tutuklar için hazırlanan iyi yemeklerden getirmişti. Dantes'in bu kızgınlığını anlamsız buldu. Fakat hastalığına verdi. Yemekleri masaya bırakıp çıktı. Edmond sesi daha iyi duyuyordu şimdi. Duvara kulağını yaklaştırdı. Kaçmak isteyen bir tutuklu mu yoksa müdürün emriyle kazı yapan bir işçi miydi? Nasıl anlayabilirdi? Düşünemeyecek kadar güçsüz hissediyordu kendisini. Gözlerini kapadı. Beklemek gerekiyordu. Sesin nedenini ancak böyle anlayabilirdi. Gardiyanın getirdiği yiyeceklere baktı, ani bir kararla kalktı ve tabakta ne varsa son kırıntısına kadar yedi. Ölmek istemiyordu. Artık daha iyiydi. Düşünebiliyordu. Kendi kendine sordu. Eğer bir işçi ise hiçbir tıkırtı işini bırakmasına engel değildir. Fakat kaçmak isteyen bir tutukluysa başka bir tıkırtı duyunca korkup bu işi uzun süre durduracaktır, değil mi? Edmund kalktı. Daha güçlenmişti. Gözleri de iyi görüyordu. Köşeye gitti. Bir taş parçasıyla sesin geldiği yere vurmaya başladı. Aniden ses kesildi. 2 saat geçti. Hala en ufak bir tıkırtı duyulmamıştı. Bütün bir gün bitti. Ses yoktu. Edmund'un sevinci sonsuzdu. Şüphesi kalmamıştı. Bir tutukluydu bu. O gece gardiyanın son kontrolünden sonra tıkırtı tekrar duyuldu. Dantes duvara yaklaştı. Bu kez tutuklu bir tehlike hissettiğinden daha sessiz ve dikkatli çalışıyordu. Edmund'a büyük bir canlılık gelmişti. Bu arkadaşa yardım etmeliydi. İlk işi yatağının yerini değiştirmek oldu. O da duvarın kendi tarafını oyacaktı. Etrafa bir göz attı. İşe başlamak için bir şey bulması gerekiyordu. Odada bir karyola, bir masa, bir iskemle ve bir de su kabı vardı. Yapılacak tek şey su kabını kırmaktı. Düşündüğünü uyguladı. Kırılan parçaların en keskin 3 tanesini aldı ve yatağının içine gizledi. Ertesi sabah gardiyana su içerken kabın elinden düşüp parçalandığını söyledi. Adam çok kızdı. Fakat yerdeki kırıkları toplamaya gerek görmeden çıkıp gitti. Bir süre sonra yeni bir kapla geri geldi. Dantes'e daha dikkatli olmasını söyledikten sonra gitti. Dantes, gardiyanın iyice uzaklaştığından emin olunca işe koyuldu. Yılların etkisiyle duvar yumuşamıştı. Yarım saat içinde umduğundan çok ilerleyebildiğini gördü. Bu hızla 2 yıl çalışırsa kendisinin sığabileceği genişlikte bir delik açabilecekti. Şimdiye dek ağlamakla kaybettiği zamanlara acıdı. Uzun bir çalışmadan sonra ilk taşı duvardan çıkarabildi. Dökülen tozu, toprağı odanın diğer yerlerine serpti. Taşı tekrar yerine koydu. Yatağını deliğin görünmeyeceği bir şekilde yerleştirdi. Gardiyanın yemeği getirmesini bekledi. O gittikten sonra yine işine devam etti. Bütün gece çalıştı. Öbür taraftaki tutuklu çalışmaktan vazgeçmiş gibiydi. Önemsemedi. Komşusu ona gelmezse Edmund gidecekti. Ertesi gece yine çalıştı. Öbür taraftan hiç ses çıkmıyordu. Biraz canı sıkıldı ama ümidini yitirmemişti. Demek ki komşusu ona güvenmiyordu. Bir süre sonra sert bir yere geldiğini hissetti. Eliyle yokladı. Ne kesilebiliyor ne de yerinden oynuyordu. Bunun bir tahta olduğunu anladı. Bu tahta parçası Dantes'in açmış olduğu geçidin bir başından diğer başına kadar uzanıyor ve yolu tıkıyordu. Zavallı delikanlı çok bitkindi. ''Tanrım, sana ne dualar ettim. Bana yardım edeceğini sanıyordum. Fakat artık ümidim kalmadı. Beni öldür, daha iyi. Artık yaşamak için bir neden kalmadı. Kurtulamayacağımı anladım.''